Ayrım 26. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 280. 3. öykü. Mühendis Natasha arada sırada erkeklerin de iyi kalplilik örnekleri verebildiklerini anlatıyor. Şimdi size anlatacağım öykü, benden 3 yaş büyük olan arkadaşım Bella'nın başından geçti. Ayrı sınıflarda okuduğumuz halde okuldayken arkadaş olmuştuk onunla. Sonra ikimiz de Politeknik'te yüksek tahsilimizi yaptık. İlk sömestrde Bella yüksek sınıfta okuyan bir arkadaşına aşık oldu. Tam da adamını bulmuştu. Bencil, kirli. Halbuki Politeknik'te seçme şansı çoktur. Öğrencilerin çoğu erkektir. İlk yılları iyi geçti. Sonra Kirill diğer kız talebelerle ilgilenmeye başladı. Bella onu terk etmedi. Kirill de ondan ayrılmadı. Ama Bella'nın sevgisinin büyüklüğünü hiç fark etmedi. Neyse, hep o hikaye işte. Böyle sayısız öyküler bilirim ben. İlişkileri böylece sürdü gitti. İkisi de tahsillerini bitirdiler. Hatta Bella ödül bile aldı. Önce stajyerlik süresini, 2 yıl sonra da doktorasını tamamladı. Ben ona hayrandım. Bunların hepsini Kirill'in aşkı uğruna yapıyorum. Belki onu böylece kazanabilirim diyordu. Ama Kirill onun bütün bu çabasıyla küstahça alay ediyordu. Ünlü olursan beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Seninle evleneceğimi kesinlikle düşünme. Ve sana ne veriyorsam onunla mutlu olmaya bak diyordu. Ona verdiğini söylediği şeyler de gittikçe azalmaya başlamıştı. Yıllar geçti ama geçen yıllar ancak parktaki ağaçları güzelleştirebilir. Nihayet bu tür çiftlerde ola gelen şey başlarına geldi. Kirill Bella'ya başka bir genç kızıyla evleneceğini söyledi. Bella hiç itiraz etmedi. Kirill'e mutluluklar diledi. Hatta düğününe bile gitti. Mutlu çifte bakarken neler hissettin diye sordum ona. Huzur, rahatlama, kurtuluş. Nihayet her şey bitti. Kaybolan yıllarıma yazık olmuş, boşa giden hislerime de diye yanıtladı Bella beni. Bella için yalnız bir yaşam başladı. Arada bir Kirill'e görüşmüyor değildi. O da arada bir Bella'ya telefon ediyor ve nasıl olduğunu soruyordu. Bella da her seferinde harika diye yalan söylüyordu ona. Halbuki çok kötü bir durumdaydı. İyice kötüleşiyordu. Bir gün hastaneye kaldırıldı. Verem. Tıpkı Çarlık Rusyası'ndaki romanlardaki gibi. Bir doğum günü partisinde Kirill'e rastladım. Tesadüf bu ya. Aynı masaya oturmuştuk. Bana Bella'yı sordu. Ben de olanları anlattım ona. Nasıl olur? O her zaman sağlıklı biriydi. Bir kere grip bile olmamıştı diye mırıldandı. Rengi bembeyaz olmuştu. Bella'nın onun evlenmesinden hemen sonra hastalandığına dair bir kelime bile söylemedim. Size yemin ederim. Adamı neden üzeyim ki? Zaten hiçbir şey değişmeyecekti ve bana inanmayacaktı bile. Kim bu aşkın öldürücü olduğuna inanır ki? Kirill'in neşesi görünür derecede kaçtı. Orada öyle suratı asık oturdu ve ne benimle ne de genç karısıyla bir kelime konuştu. Partiden ayrılmak üzereyken, "Yarın sabah erkenden size geleceğim Natasha. Beraber Bella'ya gidelim, anlaştık mı?" diye sordu. Acaba bu doğru olur mu? Belki de sizi görünce daha da kötü olur diye düşüncelerimi belirttim ve böylece kendimi Bella yönünden de biraz ele vermiş oldum. Benim ziyaretimin onu rahatsız ettiğini görür görmez hemen oradan giderim diye beni sakinleştirdi Kirill. Ertesi günü Puşkin'e gittik. Aylardan Ağustos'tu ve hastalar bahçeye çıkabiliyorlardı. Bella'yı kenardaki bir yol üzerinde bir bankta otururken gördük. Ne kadar ufak görünüyordu. Yanakları kıpkırmızıydı, gözleri ufacık kalmış, suratında kocaman kocaman bakıyordu. Kirill onun yanına oturdu ve kollarını omuzlarına dolayıp, ''Sen neler yapıyorsun bakalım, benim küçük serçem. Benden kaçmak mı istiyorsun, bak buna izin veremem.'' dedi. Ben ikisini orada baş başa bıraktım ve çıkış kapısında beklemeye başladım. Ondan sonra olanlar inanılmaz şeyler. Kirill, genç güzel karısından ayrıldı ve Bella ile Kırım'daki birinci sınıf bir sanatoryuma gitti. Birkaç hafta sonra Leningrad'a geri döndüler. Kirill boşanma davası açtı ve Bella ile evlendi. Hatta kilisede tören bile yaptılar. Ben düğünde yanlarındaydım. Gelin bacaklarının üzerinde zor duruyordu. Kirill'in onu tutması gerekiyordu. Ve o ne yaptığını bilen bir erkekti. O günkü kadar mutlu bir Bella'yı hiç görmemiştim. Buna rağmen kimse onun kurtulacağına inanmıyordu artık. Ama hiç olmazsa mutlu ölecek diye avutuyorduk kendimizi. Kirill bir at gibi çalıştı. Çalmadığı kapı bırakmadı. En iyi doktorlara danıştı. Hatta Bella ile Filipinler'de mucizeler yaratan bir doktora bile uçtu. Ve bütün bu emekleri semeresini verdi. Bella iyileşti. Ameliyat olmasına bile gerek kalmamıştı. Kendini toparladı, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi ve tamamen bambaşka bir insan oldu. Kiril o zamandan beri bizim çevrede ünlü bir akciğer hastalıkları uzmanı sayılır. Bella'nın sağlığı için mücadele verdiği o günlerde bu alanda ihtisas yaptı. Bir keresinde ikisi bizi ziyarete gelmişlerdi. Kocam Bella ile sohbet edip ona yeni çektiği fotoğraflarını gösterirken ben de Kiril'e onu iyileştirebileceğini nasıl tahmin ettiğini sordum yavaşça. "Gayet kolay," dedi. "Ben bir uçak yapımcısıyım ve böyle biri olarak biliyorum ki bir uçak gibiydi. Bir kanatla uçamaz. Ona uçmaya devam edebilmesi için gerekli olanı verdim. Sorunun tek çözümü buydu. Ona ilk karısı hakkında hiçbir şey sormadım. Belki o uçamıyordur artık, bilemiyorum. Tek bildiğim şu, mutluluk hepimize birden gelmiyor." "Ah şu teknokratlar," dedi Emma. "Bir de duygusal sorunları çözmede beceriksiz oldukları söylenir." "Peki Albina ne diyor?" diye sordu Natasha. "Bu olay tipik bir olay değil. Seninle tipik bir olay üzerine değil, Ali cenaplık olayı konusunda iddialaşmıştık. Ve bu da öyle bir olay. Şimdi ruj benim mi artık?" "Benim itirazım yok." "Harika. İşteki arkadaşlarım kıskançlıktan çatlayacaklar. Onlar seni bir yıl süreyle göremeyecekler. Bu süre içinde çocuğunla evde oturacaksın. Bu bir yıl içinde de bu ruj biter." "Ne? Böyle Paris'ten gelen bir ruj bir yıl içinde kullanılıp bitirilir mi? İngiltere'den gelen rimelimi 4 yıldır kullanıyorum. Ayrıca Batı Almanya'dan bir de koyu renkli sıvı make-up'ım var. Gördüğünüz gibi bir yığın kapitalist güzellik malzemesine sahibim. Ahlaki çöküşüm ortada, görüyorsunuz." "Evet, insanı iyi demoralize ediyorlar," dedi Irina. "Ben de Amerikan malı bir far var. Bir yere giderken her seferinde acaba kullanmam gerekli mi değil mi diye kendi kendime düşünürüm. İnsan bunları kullanırken tutumlu olmalı. Bizde neden böyle şeyler ithal edilmez bilmiyorum. Ben Mandıra'dan önce bir limanda çalışmıştım. Bu yüzden bizden dışarıya gidenleri de gelenleri de bilirim. Bize gelenlerin hepsi makineler, sadece makineler. Makineden başka bir şey yok. Ve bizden de dışarıya koca koca ormanlar gidiyor. Ve tabii ki havyar ve benzeri lezzetli şeyler. Ama bizim için kozmetik maddeleri satın almak kimsenin aklına gelmiyor. Sanki bizim de kendimize bakıp güzelleşmeye hakkımız yokmuş gibi. Hatırlarsınız 3 yıl önce Leningrad ve Moskova'da hiç dudak boyası yoktu. Hatta gazeteler bile bu konuda yazılar yazmışlardı. Güya fabrikanın biri kapanmıştı, diğeri de ülkenin ihtiyacını karşılamıyordu. O zaman batıdan satın alamazlar mıydı? Oradakilerin o kadar çok malı var ki bunlarla neredeyse duvarları boyayabilirler. Teknik bizim için dudak boyasından daha önemlidir. Özellikle elektronik gereçler. Bunlar bizim savunmamız için gerekli diye karşı koydu Valentina. Dudak ruju olmadan da olur. Önemli olan savaş olmaması. Biliyorsun Amerika'nın ve Batı Almanya'nın bize saldırmamasını sadece ve sadece hükümetimizin politikasına borçluyuz. 1968'de Almanlar Çekoslovakya sınırını geçmek üzereydiler. Biz korunmamızı biraz ihmal edecek olsak hemen bize saldırırlar. Evet, bu doğru, dedi Olga. Neden bize rahat vermediklerini anlamıyorum. Almanlar asla bizim ülkemizi işgal etmeyi başaramayacaklar. Ben bunu o zamanlar Peter'ime de hep açıklamaya çalıştım. O ise beni sevmesine rağmen yüzüme karşı yine de yalan söylüyor ve Batı Almanya'da kimsenin bize saldırmaya niyeti olmadığını iddia ediyordu. Gerçi kendisi Doğu Almanya'da yaşıyordu. Ama ne de olsa Alman her zaman Alman kalır ve insan Almanlara kesinlikle inanmamalıdır. Bir daha savaş yaşayacağımıza etten ve sütten fedakarlık edelim daha iyi. Aman Tanrım, lütfen bu aptalca konuşmalarınıza son verin kızlar, yoksa bildiriler yazar ve sizlere dağıtırım, diye karşı çıktı bu konuşmalara Galina. Bu söylediklerinizin hepsi saçmalık. Tabii Galina, sen her zaman yalnızca düşmanlarımızın seslerine kulak kabartırsın. Sen tamamen farklı düşünüyorsun, diye sözünü kesti Olga. Sen dünyada doğruyu söyleyen herhangi bir yayın olduğuna gerçekten inanıyor musun? Ben onların söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorum. Sadece bize saldırmak istediklerine inanıyorum. Yoksa hükümetimiz neden bu kadar çok silaha ihtiyaç duysun? Biz tersanede çalışıyoruz ve ürettiklerimizin sadece barışsever bir karakteri varmış gibi görünse de savaş için bizde nelerin yapıldığını biz iyi biliriz. Çevrede savaştan en çok korkan benimdir herhalde, diye lafa karıştı Nelya. O kadar korkunç şeyler yaşadım ki, yiyecek maddesi ve barınacak yer bulmakta o kadar zorluk çekmemizin tek sorumlusu emperyalistlerdir. Benim düşüncem de bu. Siz beni demokrasi üzerindeki fikirlerinizle etkileyemezsiniz Galina. Olga'nın hakkı var. Bizde en gerekli şeyler eksik de olsa yine de bir savaş yaşamaktan daha iyidir. Buna rağmen benim de yurt dışından sahip olmak istediğim özel bir şey var. Bebekler için su geçirmez muşamba don. Bir arkadaşım bana birkaç tane vermeye söz verdi. Ona da hediye gelmiş. Oğlu şimdi neredeyse 1 yaşında ve muşamba dona ihtiyacı yok artık. Bunlar o kadar pratik ki. Benim anlayamadığım, batıdakilerin her şeyleri var. Neden bize saldırmak istiyorlar ki? Konuşma artık politikadan bebek bezine ve bebeklerin bakımından gerekli olan binlerce diğer şeye dönmüştü. Ortadaki gerginlik de bitti böylece. Herkes birbirine fikir verip tavsiyelerde bulundu. Valentina'nın kaynamış bitkisel yağın bebek kremi yerine geçebileceğini anlattı. Natasha da Tallinn'de iyi kalite ve bol miktarda emzik bulunduğunu, yapılması gereken tek şeyin ucuz bir turla oraya gidip satın almak olduğunu söyledi.
4. Öykü.
Örnek kadın Valentina, 7 kimsesiz çocuğa annelik eden en küçük kız kardeşlerini anlatıyor. Biz 4 kız kardeştik. En büyüğümüz Katya ailesiyle birlikte Krivoy Rog civarında yaşıyordu. Ben çok erken yaşlarda Leningrad'a gittim. Nina doktor olarak Magadan'da çalışıyor ve Luba, en küçüğümüz, henüz okula gidiyordu. Katya'nın kocası günün birinde bir sinir iltihabı hastalığına yakalanana kadar iyi bir kocaydı. Bacağını keseceklerini öğrenince üzüntüden kendini içkiye verdi. Bunların 7 çocukları vardı. Taşra'da yaşayanlar da hala ender olmayan bir olaydır bu kadar çok çocuklu olmak. Katya için durum iyice zorlaşmıştı. Bütün sorumluluk onun omuzlarına yıkılmıştı. En gencimiz olan Luba içimizde en yetenekli olanıydı. Daha ufacıkken modeller çizer ve kendine ve biz ablalarına elbiseler dikerdi. Kadın elbiseleri desinatörü olmak en büyük idealiydi ve bir tekstil enstitüsünde dersler alıyordu. Bu bir açık öğretimdi. Doğrudan üniversitede okuması olanaksızdı. Çok erken evlenmiş ve kocasıyla birlikte Pskov'da kocasının ailesinden miras kalan bir evde oturuyordu. Bir terzilik atölyesinde çalışıyor ve bunun yanı sıra tahsiline devam ediyordu. Kocası Grisha ise şofördü. Zamanla kendilerine iyi bir yaşam kurmuşlardı. Ama Katya'nın bize bir telgraf çekip kocasının ölüm haberini vermesiyle Luba'nın da kaderi tümüyle değişti. Biz kardeşler Katya'ya başsağlığı diledik ve cenaze için para gönderdik. Oraya gitmemize olanak yoktu. Kimimizin işi, kimimizin de çocukları engeldi. Birkaç ay sonra ikinci bir telgraf aldık. Katya ölmüştü. Tabii her şeyi bırakıp oraya gittik ve onu da gömdük. Komşular bize onun son derece ümitsiz ve 7 çocukla birlikte ne yapacağını bilemez halde olduğunu söylediler. Şimdi ne yapacağımızı biz de bilemez haldeydik. Bu çocukların halleri ne olacaktı? En büyüğü 10 yaşındaydı. En ufak kız ise 2. Biz onlara en iyi şekilde nasıl sahip çıkacağımızı enine boyuna tartışırken, onlar da yandaki odada korku içinde birbirlerine sokulmuş, kendi kaderlerinin çizildiğini hissederek bekliyorlardı. En sonunda 2 küçük hariç diğerlerini bir yetiştirme yurduna vermeye karar verdik. Nina 3 yaşındaki oğlanı yanına almaya hazırdı. Ben de 2 yaşındaki kızı alacaktım. En büyükleri ise yatılı okula gidecekti. Çocukları birbirinden ayırmak zorundaydık. Nina ve ben kocalarımızla birlikte problemi baştan sona tekrar tekrar ele alıyor ama başka bir çare bulamıyorduk. Luba ise oraya kocası yanında olmadan gelmişti ve bir çıkar yol bulamıyor, sadece orada oturuyor ve ağlıyordu. Birdenbire yerinden kalktı, ara kapıyı açarak orada oturan çocuklara düşünceli gözlerle uzun uzun baktı. Sonra döndü ve dedi ki, "Biz bu çocukları birbirinden ayıramayız. Peş peşe önce babalarını, sonra da annelerini kaybettiler. Bir de bu ayrılığa nasıl katlansınlar? Başka bir çözüm bulmalıyız. Biraz daha düşünelim." Luba bizim ailenin civciviydi. Onu hiçbir zaman bir büyük gibi görmemiştik. Bu nedenle Nina kızgın kızgın söylendi. "Biz burada ciddi bir karar vermeye çalışıyoruz. Sen kalkmış aptalca laflar ediyorsun. Bu 7 çocuğu birden kim yanına alabilir ki? Benim 2 çocuğum var zaten. Bu nedenle alamam. Ayrıca bir de mesleğim var ve Valentina da sorumluluk dolu bir işte çalışıyor. O da alamaz. Sen mi bu çocuk korosunu yanına almak istiyorsun? Senin daha kendi çocukların yok. Bir çocuk nasıl büyütülür haberin bile yok. Bu nedenle büyükler konuşurken lütfen çeneni tut." "Tamamen haklısın Nina," diye yanıt verdi Luba ciddi ciddi. "Ben bu 7'sini birden almaya mecburum." "Sen delisin. Senin Grishan bir tanesine bile razı olmaz. Ona derhal bir telgraf çekeceğim. Ya hepimizi birden kabul eder yahut da boşanırız. Buna kendi karar versin bakalım. Dediği gibi yaptı, telgrafı çekti. Grisha, Krivoy Rog'dan bir telefon görüşmesi ihbarı yaptırıp Luba'yı telefona çağırdı. Luba fikrini kendi ağzından bir kez daha tekrarladı. Kocası ondan 3 gün düşünme süresi istedi. 4. gün birdenbire böyle hızla büyüyen ailesini almak için geldi. Nina ve ben tabii maddi olarak onlara yardım yapıyorduk. Ama Luba'nın kısa zamanda üzerine ne gibi bir yük aldığını görüp bu işten cayacağını düşünüyorduk. O zaman yeni çözüm yolları bulmamız gerekecekti ve burada da en çok üzülecek olan yine çocuklar olacaktı. Çok kötüydü çok ama her şey düşündüğümüzden farklı gelişti. 1 yıl geçti, sonra 2 yıl. Luba'nın çocuklarla olan ilişkisi her geçen gün daha yakınlaşıyordu. Minik kurtçuklar yeni yaşamlarına asıldılar. Luba'yı sevmeye başladılar. Ona çok düşkündüler. Büyükler ev işlerine yardım ediyor ve küçük kardeşlerine bakıyorlardı. Tabii Luba'nın işleri başından aşıyordu. Tahsilini ve atölyedeki işini bıraktı ve devlet dairesinde temizlikçilik yapmaya başladı. Böylece birkaç kapik fazla para kazandı ve çocuklarla ilgilenmek için daha fazla vakti oldu. Grisha da çocuklara alıştı. 2 kişinin işini yaparak çalıştı. Hep bir ek gelir getirecek yan işler peşinde koştu durdu. Devletten hiçbir yardım görmediler. Çocukları evlat edinmelerine de izin çıkmadı. Belki ikisinin de daha çok genç olmalarından ve de henüz kendi ayaklarıyla yere basmadıkları içindi bu. Sadece çocukların velayeti onlardaydı ve ölen anne babanın emekli maaşı da feci azdı. O 7 boğazın bir ayda yediği ekmek parasını bile karşılamıyordu. Luba'yı düşündükçe içim sızlar. İçimizde en yetenekli olanın kaderi bu kadar kötü olmamalıydı. Nina doktordu. Benim önemli bir işim vardı. Luba hizmetçi olarak çalışıyor. Sonradan kendi kendimi teselli ediyorum. Belki de bu 7 çocuğa mutlu bir yuva vermek onun o büyük yeteneğinin bir sonucu. Yine de o kadar çok istediği tahsilinden ve mesleğinden vazgeçmişti. Çocuklar büyüyecek, yuvadan uçacaklar ve Luba bomboş ellerle ortada kalacak. Çocukların da onu hatırlayacaklarını ve de ihtiyarlığında ona bakacaklarını umuyorum sadece. Nina ile ben iyi bir emekli maaşı alacağız. Peki bunun parası kimden çıkacak? Luba'nın çocuklarından. Bizim sadece 2 çocuğumuz, onun ise 7 tane var. Biz Luba'dan 3 kat fazla emekli maaşı alacağız. Onun çocukları emeklilik fonuna 3 kez daha fazla katkıda bulunacaklar. Bu konuda devlet ne düşünüyor acaba? Bu haksızlıktan da öte bir şey. Aslında bizim toplumumuz çok çocuk yetiştiren anaların duygularını istismar ediyor. Siz bu konuyu sizin parti çevresinde hiç konuşmadınız mı diye sordu Larissa. Tabii konuştuk ama kimse ilgilenmedi. Kadınların sorunu, ilginç bir meslek mi yoksa bir yığın çocuk mu? Kendileri için önemli olan ne? İnsana verdikleri yanıt bu işte. Peki siz buna ne diyorsunuz Galina? Bence devlet çok çocuğu olan annelere çocuklar büyüyene kadar bir şeyler öğrenme olanağı vermekle fakirleşmez. Kadın geceleri pis yer döşemeleri fırçalayacağına kitapların arkasına oturup bir meslek öğrenir. Daha sonra çocuklar biraz büyüdükleri zaman hiç olmazsa haftada 2 veya 3 gün mesleğini uygular. Ayrıca çok çocuklu aileler de o kadar fazla değil. Bence çocuk yetiştiren annelerin işleri diğer işler gibi değerlendirilmeli ve bu kadınlara yaşlılıklarında ona göre bir emekli maaşı ödenmeli dedi Olga. Valentina haklı. Bizim emekli maaşlarımız kendilerini değil de sadece çocuklarını düşünen anneler tarafından karşılanıyor. Bu gerçekten haksızlık. Söylesenize Valentina, bu konuyu neden bir kez de adaşınız Valentina Tereshkova ile görüşmediniz? O bu problemi en üst mercilere kadar götürebilirdi dedi Natasha. Böylece tepe aşağı düşsün diye mi? Siz şimdiye kadar onun hiç kadın problemiyle ilgilendiğini duydunuz mu? Onun Sovyet Kadınları Birliği Başkanı olması boşuna değil. Sina birdenbire güldü ve dedi ki, biliyor musunuz kızlar, Tereshkova bizi bir kez kampta ziyaret etti. Ne olmuş? Bizim kamp kulübünün sahnesine çıktı ve şöyle konuştu. Bana bir bakın da bizim ülkemizde bir kadının nasıl yükselebileceğini görün. Buna karşılık bir de kendinize bakın. Nasıl bu kadar alçalabildiniz? Gardiyanlardan çok hakaretine maruz kalmıştık. Ama doğrusu Onun ağzından bunları beklemiyorduk. Bir tutuklu yanındakine fısıldadı. Belka ve Strelka adlı köpekler de uzaydaki gezilerinden sonra kendi türlerindeki yoldaşları karşısında bu kadar burnu büyük mü davrandılar, doğrusu bilmek isterdim. Bu laf tüm salona bir anda yayıldı ve kadınlar gülmemek için yüzlerini ceketlerinin kollarına sakladılar. Tereşkova hırsından kıpkırmızı oldu. Bu aşağılık yaratıklar kendisi gibi bir kozmonotla nasıl alay edebilirlerdi? Bilmiyorum, Tereşkova mı neden oldu ama o gittikten sonra hapishanelerde ve kamplarda hayat kadınlara daha da zorlaştırıldı. Pencerelere takılan demir parmaklıklar o kadar sıkıydı ki neredeyse güneş ışınları bile içeri sızamıyordu. Bu pencerelere Tereşkova delikleri adı verildi. Böyle bir kadının anneler için bir şeyler yapabileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Kadınlar büyük bir üzüntüyle şu karara vardılar. Maalesef annelerin sözcülüğünü yapacak kimse yoktu etrafta. Sonra da Albina'ya öyküsünü anlatmasını rica ettiler. 5. Öykü. Hostes Albina, iki kadının yüce gönüllülükleriyle bir adamı nasıl şaşkına çevirdiğini anlatıyor. Küçüklüklerinden beri arkadaş olan iki kız tanırım. Bir tanesi ressam ve dekoratördür ve adı Lola'dır. Diğeri ise Pushkin Sarayı'nda çalışıyor ve adı Lilya'dır. İkisinin de birer tutkusu var. Lola resim için deli olur. Lilya ise Pushkin'le ilgili her şeyi sever. Ayrıca ikisi de okuma meraklısıdırlar. Nabokov'un kitabı Lolita'yı da onlardan alıp okumuştum zaten. Bir gün ikisi de aynı adama aşık oldular. Arthur isimli bir hava subayına. Bu Arthur aslında bana aşıktı ama benim o zamanlar başka birisiyle bir ilişkim vardı. Ben de onu Lilya ve Lola ile tanıştırdım. Belki içlerinden biri ondan hoşlanırdı. Ancak ikisinin de hoşlanacağı tuttu. Önce Lilya'nın, hani şu Pushkin sevdalısının. Lilya zayıf, aristokrat bir yaratıktır. Kafasında sadece şiirler vardır. Eski veya yeni, ne olursa olsun kendisi de şiirler yazar. Onun stili hoşuma giderdi ve Arthur da önceleri gerçekten tutuldu ona. Yaşayan şairleri şimdiye kadar sadece televizyonda görmüştü adamcağız. Bu ikisi arasında bir şeyler başlar gibi oldu. Ama Lilya ve Lola hiç ayrılmaz iki parça oldukları için beraberce sergilere veya şairleri dinlemeye gitmeye başladılar. Ama şunu da hemen belirtmeliyim ki Lola arkadaşı Lilya'ya karşı kadın olarak bazı üstünlüklere sahiptir. İri yarı, yuvarlak kalçalı ve hülyalı bakışlı bir dişi, Gürcüdür o. Tabii bu avantajlar Arthur'un gözünden kaçmadı ve Lola'ya da bir gözünü dikti. Konuşmak istediği zaman Lilya'ya gitti ama buna karşılık dans etmek istediği Lola'ydı. Ve kızlar baktılar ki Arthur en çok hangisinden hoşlandığını bilemiyor ve ikisi arasında bir karara varamıyor. O zaman Lola kararını verdi. Kendisinin yeteri kadar şansı vardı ama Lilya ancak ağzını açınca dikkati çekebiliyordu. Ben seninle Lilya'nın mutluluğuna gölge düşürmek istemiyorum ve bu nedenle bir daha hiç görüşmeyeceğiz dedi Arthur'a. Arthur bunu kabul etti ve hatta problemin hallolmasından memnun bile oldu. Lilya'ya taşındı ve orada onunla baş başa yaşamak istedi. Ama onun ağzından Lola ile neler konuştuğunu kelimesi kelimesine öğrenen Lilya da büyüklüğünü gösterdi ve Lola'yı davet etti. Masanın üzerine bir şişe şarap koyarak dedi ki, ''Siz ikiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Birbirinize çok iyi uyuyorsunuz. Ama nerede oturacağınızı bilemediğiniz için en iyisi bende kalın. Ben Pushki Gori'ye gidiyorum ve ancak 4 hafta sonra gelebilirim.'' İtiraz kabul etmeden evin anahtarlarını masaya koydu ve hemen o gece gitti. Lola ve Arthur Lilya'nın evinde oturdular. Onun geliş tarihi yaklaştığında Lola bir dürüstlük örneği göstererek ''Sen burada kal ve Lilya'yı karşıla. Geldiği zaman seni burada bulursa çok memnun olacaktır.'' dedi. Lilya gerçekten bir hafta süreyle çok mutlu oldu ama sonra Arthur'suz Lola'nın üzüleceğini düşünerek endişeye kapıldı. Bir gün Arthur havaalanında bana sordu. Ne yapacağımı bana sen söyle Albina. Onların bu iyi niyetleri beni öldürecek. Zavallı gerçekten de kötü görünüyordu. Bu eziyete bir son ver Arthur. Üçlü hayatınız bu devamlı değiştirmeden çok daha iyiydi dedim. Belli bir süre düşündükten sonra Arthur bu Ali Cenap kadınları terk etti. Kısa süre sonra karşılaştığımızda bana, "Biliyor musun Albina, bu kadar iyi niyet bana göre bir şey değil, fena oluyorum. Benim gözümde bir kadın rakibesinin gözünü oymalı. Ben de hiç olmazsa kimin yanında olacağımı bilebilirim böylece," dedi. Benim iki arkadaşım ise günün birinde kavga edip ayrıldılar. Ama bir erkek nedeniyle değildi bu kavgaları. Lilia, Lola'nın bir resmini eleştirmiş, bunun üzerine Lola da Lilia'ya Puşkin manyağı demişti. Bu karşılıklı hakaretlere tahammül edemediler ve ayrıldılar. 26. ayrımın sonu. Sayfa 291.